Ayrım 11. Saraysız Başkan. Andres Danza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 197. Mujica, Castro kardeşlerle Kolombiya hükümeti FARC görüşmelerinde izlenecek yol hakkında da konuştu. Müzakere masası Havana'da kurulmuştu ve Mujica, gerilla liderleriyle bir görüşme yapmasının gerekliliğini hissederek bunu taraflara bildirdi. Mujica hiçbir zaman bir komünist olmadı ve Küba devrimine de dolu dizgin destek vermedi ama Castro kardeşlere büyük bir sevgi ve saygı besliyordu. Her ne kadar onları eleştirdiği zamanlar olduysa da başardıkları karşısında onlara hayranlık duyduğu apaçıktı. Bazılarının bir erdem, bazılarının da kusur olarak gördükleri, Mujica'nın bir diğer ilginç tarafı ise kıtanın en radikal solcularıyla aynı masada oturduktan birkaç gün sonra zihinlerdeki sınırları kolayca aşıp sağın temsilcileriyle de hemen kaynaşmayı başarabilmesiydi. Ülkesinde üst tabakadan gelme bir aristokrat olan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Mujica'ya çok yakın bir isimdir. FARC'la yapılan müzakerelerde Mujica'nın da bulunmasını o istemişti. Karşılıklı saygıya dayanan bir ilişkimiz var. Büyük hedefleri olan, iz bırakmak isteyen bir lider, diye yorumluyordu onu Mujica. Aynı şekilde ülkesinin en zengin iş adamlarından biri olan Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera ile de yakındı. Samimiyet ve işbirliği temelinde kurulan bir ilişkiydi bu. Başkan olarak ant içmesinin ilk haftasında Piñera'yı ziyaret etmeye Santiago'ya gitmişti. Her iki başkan da 4 yıl boyunca gerçekleşen her zirvede bir araya gelip zaman geçiriyorlardı. Hatta birlikte bir haftalığına Antarktika seyahati düzenlemişlerdi. Mujica, Piñera'nın yerine geçen şu anki Şili başkanı sosyalist Michel Bachelet'e ise özel bir sempati beslemektedir. Michel'le olan ilişkisinin Piñera ile olduğu kadar yakın bir ilişki olmamasının ise tek nedeni var. İkisinin başkanlıktaki sürelerinin daha az çakışmış olması. Bachelet'in ikinci kez iktidara geldiği Mart 2014'te Mujica Santiago'ya gitti. Yeni Şili başkanı onu gençlerin en çok beğendiği ilerici lider olarak tanımladı. Mujica ise Bachelet'in daha iyi bir toplum için mücadele eden kişiliğine değindi ve babası General Alberto Bachelet'i de hapiste kaybettiğinin, Augusto Pinochet diktatörlüğüne karşı hayatı boyunca mücadele ettiğinin altını çizdi. Mujica'nın siyaset abidesi bir kadın diye tanımladığı Bachelet, iktidara geldiği o günlerde tüm ilgiyi üzerinde toplamıştı. Bachelet, Mujica'nın değer verdiği bir lider ve yoldaşıydı. Piñera ise normalde Mujica'nın tam karşısında yer alan, uzak duracağı bir kişi olmalıyken, Mujica'ya göre durum hiç de öyle değildi. Piñera o kadar da sağcı değil, bir faşist değil. Kapitalist, muhafazakar birisi ama insanlara yardım etmesi gerektiğinin de gayet farkında. Şili'de %30'luk bir kesim sağcı. Öyle böyle değil, tam sağcı. Bizim Uruguay'da diktatörlük oradaki kadar etkili olamadı. Ama Piñera bu %30'luk içinde değil. Her ne kadar karşıt görüşlü olsak da onunla sohbet etmek hoşuma gidiyor. Kurulan samimi bir ilişki daha. Mujica dış politikasında bu yola pek çok defa başvurdu. Mujica'nın hedefi Ant Dağları'nın ardındaki ülkelerle daha canlı bir ticaret ilişkisi kurarak geleceğin sahibi Asya'ya direkt bağlantı sağlayacak olan Pasifik Okyanusu'na ulaşabilmekti. Dilma'ya Pasifik İttifakı'na gözlemci üye olmanın önemini anlattım ve bunu düşünmemelerinin saçmalık olduğunu söyledim. Bunu dinlemekle yetindi, cevap vermedi. Peru'dan Olanta Humala'yla da bu konuyu konuştum. Peru'yu ittifaka Alan Garcia sokmuştu ve Humala da bu yolda devam etti. Brezilya'nın Pasifik kıyısına ihtiyacı var. Dilma'ya Peru'ya özel bir politika uygulamasını söyledim. Pasifik kıyısında önemli bir rol üstlenebilirler. Her ne kadar kıtadaki sol çevreler tarafından Kolombiya, Şili, Peru ve Costa Rica'nın ABD işbirliğinde oluşturduğu ittifak sağ bir ittifak olarak görülse de Mujica bu ittifaka işte bu yüzden yakınlaşmakta sakınca görmedi. Mujica bu durumunu tarihin içinde birçok kere tekrarlanan anlaşılması güç anlaşmalarla açıklıyordu. Churchill mecbur kaldığında Rusya ve Stalin'le ittifak yaptı. Sol ve sağın da ötesinde ülkelerinin başındaki insanlar pragmatik olmayı bilmeli. Sağduyulu olmak gerekir. Çünkü en iyi ideoloji sağduyudur. Bakın Churchill bile Stalin'le kazanacağız dedi. Üstelik Churchill sıkı bir komünizm karşıtıydı. Politikayı anlamak için bu tarihi kişilikleri okumak gerekir. Pragmatizm, Mujica'nın ABD'ye karşı gösterdiği tutumu açıklayan bir çerçeve olarak gösterilebilir. Başkan olmadan önce ABD toprağına sadece bir kez ayak basmıştı ki bu da başka bir ülkeye olan yolculuk yaparken transit geçiş sırasında. Gerilla geçmişinden dolayı ülkeye giriş vizesi elde etme imkanı yoktu. Washington'un düşman listesinde isminin 10 yıllar boyunca yer aldığı tahmin edilebiliyordu. Başkan seçildiğinde ABD'yi ziyaret etme fikrini aklının ucundan bile geçirmemekle birlikte yakın geçmişte ABD'nin dünyaya kazandırdığı olumlu şeyleri de inkar etmiyordu. Tarih, sanat ve bilim alanındaki katkılarından dolayı onlara saygı duyuyor ve modern dünyanın en büyük yaratıcıları olduğunu düşünüyordu. Suçluluk hissiyle karışık bir çeşit hayranlık da denilebilir. Barack Obama'ya ise özel bir ilgisi vardı. ABD başkanı olmuş bir siyah, harikulade, onunla tanışmaya çok heves ediyorum demişti başkanlık yeminini ettikten birkaç gün sonra. Ve bunun gerçekleşmesi için de çok zaman geçmedi. Zihnini hala işgal etmekte olan az sayıdaki ön yargısı da tamamen silindi. İkili 2012 yılı başlarında Kolombiya, Cartagena'da gerçekleşen bir zirvede karşılaştı. Yemek sırası geldiğinde organizasyondakiler ikisini yan yana oturttular ve daha ilk dakikadan itibaren iyi bir ahenk sağlandı. Yemek yaklaşık 3 saat sürdü ve hemen hemen bu sürenin tamamında ikilinin sohbeti devam etti. Karşılıklı heyecan ve her iki tarafa da yansımıştı. Obama o gece bana Uruguay hakkında ne kadar bilgili olduğunu gösterdi. Beni ilginç bir kişilik olarak görüyor. Uluslararası kamuoyu nezdinde garip bir tipim. Bunu biliyorum. Parametrelere girmiyorum. Obama ABD'deki diğer siyasetçiler yanında radikal solcu kalır. Afganistan'ı artık terk edin dedim. Güldü. Yanında tercüman vardı. Ben az bir şey İngilizce anlıyorum. Ama onlar konuştuklarında hiçbir şey anlamamış gibi yaptım. Obama'nın bir karizması var. O zirvede ABD'yi çok ağır eleştiren 20'den fazla konuşmayı büyük bir dikkat ve sabırla dinledi. Belki de tonu en yumuşak konuşma benimki olmuştur. Eleştirilere açık birisi ve takdir edilesi bir şey bu. Ona dedim ki, Yankiler bizlere verebileceği en iyi başkan sizsiniz. Nasıl bir ülkeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünürsek gerçekten de bizim için en iyisi o. O gece başlayan diyalog, sonraki günlerde başka ortamlarda devam ederek dinamik bir hale gelmişti. Mujica daha sonra iki kere ABD'yi ziyaret etti ve dünya devi bu ülkenin ilk siyahi başkanının favorileri arasına girdi. İlk ziyareti Eylül 2013'te Birleşmiş Milletler yıllık ana oturumuna katılmak üzere New York'ta oldu. Rio artı 20 zirvesine de benzer ama daha uzun bir konuşmayı bu sefer daha büyük bir kalabalık önünde The Big Apple'da yapıyordu. Dünyanın önde gelen liderlerine ben güneyliyim, güneyden geliyorum diye seslenmiş, kaynakları savuran mevcut sistem ve tüketim karşıtı bir konuşma yapmıştı. Ertesi yıl Mayıs ayında Obama'yı bu sefer Beyaz Saray'da ziyaret etti. Siyahi liderin bulunduğu Oval Ofis'e ilk kez Latin Amerikalı eski bir gerilla lideri olarak ayak basıyordu. Kara koyun, The Black Sheep, tarihi detaylar barındıran bir ziyaret niteliğindeydi. Obama gözüme çok daha yaşlı göründü. Bu ne hal dedim ilk gördüğümde. Çok stresli şeylerle uğraşmak insanı çabuk yaşlandırıyor. Hükümeti boyunca canını sıkan şeyler olmuş olmalı. Saçları beyazlarla dolu. Sohbet etme imkanınız oldu mu? Yoksa daha çok protokol havasında bir görüşme miydi? Hayır, gayet akıcı bir görüşme oldu. Gözler vasıtasıyla kurulan evrensel bir dil vardır ve beni önemsediğini anladım hemen. Bir bölge lideri gibi ağırladı beni. Sence bu ilginin arkasında yatan neden ne olabilir? Beni iyi bir arabulucu olarak görüyorlar. Geçmişimin neyi temsil ettiğimin farkındalar ve bunu yararlı gördüklerinden beraber çalışmak istediler. ABD için Küba ile olan ilişkiler çok önemli ve benim bu konu hakkında pek çok yararımın dokunacağının farkındalar. Guantanamo meselesinde de çok yardımınız dokundu. Evet, bu konuda da çok eleştirildim. Ama bu iyilik karşısında bize minnettarlar. Sonrasında ilişkilerde karşılığı olacak bir tavırdı. Ayrıca başka türlüsü düşünülemezdi. Neyle suçlandıkları bile meçhul ve senelerdir mahkum olan bu insanlara karşı duyarlı olmamak için çok kötü bir insan olmak gerekir. Beyaz Saray'a gittiğinde Oval Ofis'te kendini nasıl hissettin? Geçmişini göz önüne alarak soruyorum bunu. Ben ön yargılı birisi değilim. Birileri ne düşünür diye de hareket etmiyorum. Ne düşündükleri benim umurumda değil. Latin Amerika'dan çok bahsetti mi? Evet, Latin Amerika ülkelerine yakınlaşmak ve iyi ilişkiler kurabilmek için benden alan açmamı istedi. Küba, Venezuela, bunların hepsi iyi ilişkiler geliştirebilir. Obama kendi sistemleri içinde büyük bir mücadele veriyor. Ona bir yardım eli uzatmak gerekli. Tarih bu. Küba ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda benimle tamamıyla aynı fikirde olduğunu söyledi ve bana gel de şimdi cumhuriyetçileri ikna et dedi. Bu görüşmelerden sonra Uruguay ile ABD arasındaki ticari ve bilimsel alandaki ilişkiler gelişmeyi kaydetti. Kimi çevreler bu yüzden Mujica'yı affetmedi ve ABD ile biraz fazla olduğunu düşündükleri bu yakınlaşmayı ağır bir şekilde eleştirdi. Mujica ise eleştirilere kulak asmadığını gibi pişmanlık da duymadı. Kendisini eleştirenlerin ruhlarının çürüdüğünü söylüyordu. Washington hükümetine yaptığı bu yardımların Uruguay için yararlı olabilecek olanaklar sağladığı ve ayrıca kıtadaki barış ortamına katkıda bulunduğunu onun bu konudaki teziydi. Obama'nın ABD ile Latin Amerika arasında gerçekleşecek yeni bir ilişkinin tohumlarını ekeceğini olan inancı sürüyor. Obama ile ABD'nin Uruguay elçisi Julissa Reynoso aracılığıyla kurulan bir köprü sayesinde Mujica, seleflerinin hayal edemeyeceği konumlarda yer aldı. Bunu da yine kendi tarzında yaparak ancak yarım asır sonra belgelerin deşifre edilmesiyle ortaya çıkacak olan gizli bir tarihi de damgasını vurmuş oldu. 2014 yılı ortalarında Venezuela'da durumdan endişe duyan Obama, Mujica'yı telefonla aradı. Durum giderek daha karmaşık hale geliyor ve ABD Kongresi bu ülkede daha aktif bir rol oynamak istiyordu. Venezuela meselesindeki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum Sayın Başkan. Parlamentoda müdahale etmem için bana baskı yapıyorlar. Siz bu meselede nasıl bir tutum alacaksınız? Diye sormuştu Obama. Şu anda en iyisi müdahale etmemektir. Bu, olayları daha da kötüleştirir. En iyisi olayların yatışmasını beklemek, diye cevapladı Mujica. Obama yanıttan memnuniyetini ve Uruguay ile aynı tutumu sergileyeceklerini belirtti. Birkaç hafta sonra ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Mujica'yı aradı. Kendi aramızda samimi bir ortamda bir ay boyunca ABD Başkanı ve Yardımcısı tarafından sürekli arandım. Sıradan birisini aramazlar yani, diye hınzırca gülümsemişti Mujica. Bu telefon görüşmesinden ofisinde her zamanki görüşmelerimizden birisini yaptığımız esnada tesadüfen haberdar olduk. O zamanlar Guantanamo mahkumları meselesiyle ilgili hazırlıklar yapılıyordu. Tercümanı yanında değildi ve görüşmeyi hangi telefonda yapması gerektiğini bilmiyordu. Sadece bu kadarına şahit olabildik. Daha fazla şey öğrenmek istediğimizde ise sır vermedi. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla telefon görüşmesi sekreteri Maria Minacapilli'nin cep telefonundan yapılmıştı. Çünkü handsfree özelliği olan tek telefon onunkiydi. Görüşmede çevirmenliği başkanlık sekreter yardımcısı Diego Canepa yapmıştı. Ses kalitesinin bozuk olduğu görüşme iki defa kesilmişti. Daha önceden Mujica ile birçok kez yüz yüze de görüşen Biden, Mayıs ayında Washington'da Mujica ile bir yemekte bir araya geldi. Mujica'nın önünde çorba tabağı varken ara sıra uyuklaması ve başının öne düşmesi Biden'ın gözünden kaçmamıştı. Biden, Guantanamo mahkumlarının Uruguay'a teslimini hızlandırmak istiyordu. O yemek esnasında amacına tam ulaşamamasına rağmen Uruguay'daki seçimlerden sonra iki ülke arasında bu konuda bir anlaşma yapılması sözünü alabildi. Mujica'nın uluslararası çaptaki şöhretinin nedenini de anlayabilmişti. "İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum," demişti danışmanlarına, telefon görüşmesinin birkaç kez kesildiğini hatırlatarak. Mujica Avrupa'da da yoğun bir ilgi gördü ve çok yakın olmasa da bazı liderlerle önemli ilişkiler kurabildi. 5 ya da 6 defa Avrupa'ya giden Başkan Mujica, en uzun süreli ziyaretlerini 2011 yılında Norveç, İsveç, Almanya ve Belçika seyahatiyle 2013 yılında İspanya ve Papa Francisco ile tanışmak için gittiği Vatikan'a gerçekleştirmişti. Kendine özgü bir havası olduğunu düşündüğü Avrupa şehirlerine yaptığı ziyaretten memnun kaldı ve kendisine ait dünyanın en güzel şehirleri listesine Paris, Prag ve Edinburgh'u ekledi. Binlerce yıllık tarihi olan ve kendi iç harmonisini yakalamış şehirler Mujica'nın hep hoşuna gitmiştir. Diğer yandan Mujica siyasi olarak Avrupa'nın ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Avrupalı liderlerin önemli bir inanılırlık krizi yaşadığını düşünüyor ve kendisinin bu kadardaki şöhretinin biraz da bununla alakalı olduğuna inanıyor. Eski dünyada modası geçmiş politikacı sayısının fazlalığından kara koyun buradaki insanları da cezbetmişti. Avrupa'nın artık yeni fikirlerin üretildiği bir kıta olmaktan çıktığını ve bazı alanlarda hala bir fetih mantığı altında olduklarını Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolff'a 2011 yılında söylemişti. Wolff, Muhika'nın gerillalıktan devlet başkanlığını uzanan mazisini göz önünde bulundurarak Afganistan'da sağlam bir demokrasi kurmak için Avrupa'ya yardımcı olmasını talep ettiğinde ise Muhika'nın cevabı gayet net olmuştu. Sizin sorununuz bu. Avrupa merkezcilik. Tarihten hala ders almadınız. Kendi demokrasi sisteminizi her yerde empoze edemezsiniz. Bu konuda size yardımcı olamam. Avrupa'nın dünyayı anlama konusunda büyük sıkıntıları var. Hemen hemen sol diye bir şeyleri yok. Bir sol var ama içinde ne ararsan var. Bir de İskandinavya var. Oradakiler de sosyalist ama bazen sağ sinyal veriyorlar. Buna rağmen sistemleri çok gelişmiş. Hayranlık uyandıran bir yaşam kaliteleri ve gelir dağılımları var. Bu bazı şeyleri başardıklarının göstergesi. Belki de bu sebepten dolayı Avrupa'da kendisi hakkındaki en iyi izlenimlere sahip olanlar sağın içinden gelen İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ya da Alman Angela Merkel gibi politikacılar oldu. Rajoy'la görüşmemiz çok iyi geçti. Rodriguez Zapatero bana söylediklerinde çok haklıydı. Rajoy iyi bir adam demişti. Hemen hemen hiç uzlaşamasak da iyi bir kişi. İşe yaramaz olan azınar diye ekledi sonra. Bir de beni Avrupa'da Angela Merkel en çok etkiledi. Hükümet gibi bir kadın. Gözlerinden otorite fışkırıyor. Almanya'dan ne beklediğimizi sordu. Yetenek dedim. Hayır, yetenek ve formasyon, burslar. En önemlisi bunlardır dedi. Papa Francisco'yu ise Katolik Kilisesi için devrimci ve insanların özdeşleşeceği türden bir kişi olarak görüyor. Bunun tam tersi olarak İspanya'daki monarşiye ise hiçbir zaman sıcak bakmadı. Çoğu ziyarette kraliyetin temsilcileriyle de karşılaşmıştı ve hatta başkanlığının son bulduğu gün Rincón del Cerro'daki çiftlik evinde Kral Juan Carlos tarafından da ziyaret edilmişti. Her buluşmada sürekli anarşist geçmişine atıfta bulunuyordu. Montevideo'nun başlıca ruh hastanelerinden birinde yatan hastalar tarafından meşrubat kapakları birleştirilerek yapılmış bahçe koltuğunu paylaştıkları o akşam Muhika, "Oğlum Felipe'nin iyi bir mizah anlayışı var," dedi İspanyol kralına. Pinera'nın parlamentodaki başkanlık yemini sırasında Şili'de küçük şiddette bir deprem yaşanmış ve Muhika tam o sırada yanında bulunan Prens Felipe ile ilginç bir diyalog içine girmişti. Bir anarşistin rüyası tüm krallar ve başkanların hep birlikte alaşağı edilmesidir. Sözleriyle İspanyol tahtının varisinde kahkahalara neden olmuştu. Monarşi çok sinir bozucu bir şey. Zarzuela'ya gittim. Kral iki büklüm olmuş. Ben artık bir dinozorum ama kralın yanında toy delikanlı gibi kaldım. Zarzuela, Madrid'in girişinde içinde ceylanların da olduğu 2000 metrekare büyüklüğünde bir yer. Yapacak pek işi olmayan bir ailenin hizmetinde bir dünya şey mevcut. Cumhuriyetçilerin gözünden bakılırsa onur kırıcı, inciten bir durum var burada. Rajoy bir cumhuriyetçi ama zaten kralın yanında herkes cumhuriyetçi kalır. Kuşkusuz kralın İspanya'ya özellikle Franco öldüğü dönemde çok yardımı oldu. Demokrasiye geçişe yol verdiğini de unutmamak lazım. Papa ile farklı bir şey yaşandı. Ateist olmama rağmen beni çok etkiledi. Hep yardım elini uzatmak istiyor sanki. Çok beyefendi biri papa. Benim karakterimle uyumlu birisi. 45 dakika kadar konuştuk ve konuşmayı sonlandırmayı ben teklif ettim. Genelde ziyarete gelenlerle en fazla 15-20 dakika konuşurmuş. Ben ayıp olmasın diye daha fazla kalmak istemedim. Kendini yakın hissettiği bir ülke olan İtalya'yı bir türlü ziyaret edemedi ve hevesi kursağında kaldı. İtalyanların İspanyollarla beraber Latin Amerika'nın hem iyisini hem de kötüsünü temsil ettiğini düşünüyor. İtalyan ya da İspanyol izleri taşıyan yerlerde kendini evinde gibi hissediyor. Tano terimi onun için pek anlam ifade ettiğinden fikirlerini ve gerekçelerini anlattığı konuşmalarda sık sık geçiyor. Dış politikada Avrupa'nın Latin Amerika'ya daha fazla yer vermesini tetiklemekle amaçlı stratejisindeki hınzır yanını belki de İtalyanlardan almıştır. Aylarca düşünülmüş ve bölge ülkeleriyle istişare edilmiş olan stratejisi Rusya'ya yakınlaşarak Mercosur için bir çıkış ülkesi olabileceği sinyalini vermeye dayanıyordu. Tıpkı Brezilya'ya ve Arjantin'e olduğu gibi Ruslara da büyük tekliflerde bulundu. Üç ülke 2014 Mayıs ayında Vladimir Putin'in bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmesiyle sonuçlanacak olan bir yakınlık politikasına start verdiler. Putin Montevideo'yu ziyaret etmedi ama Buenos Aires ve Brasilia'ya gitti ve bu iki şehirde de Mujica ile görüştü. Mujica daha öncesinde hiçbir zirvede Rusya başkanıyla karşılaşmamıştı. Putin'in liderlik kapasitesi, agresif ve güçlü adam görüntüsü Mujica'nın dikkatini çekiyordu. "Hiç gülmüyor, acayip birisi," diye düşünüyordu Putin'i tanımadan önce. Putin'le yapılan görüşmeden çok memnun kaldı. Putin, Mujica'yı çok sıcak ve nazik bir şekilde ve özellikle Uruguay hakkında bilgi edinmiş halde karşıladı. Kurduğu iki veya üç cümleyle Mujica'nın mazisinden de haberdar olduğunu ona hissettirdi. İktidarının son günleri yaklaşıyordu. Bir dönem bitmekteyken Uruguay'da temelini kendisinin attığı büyük projelere devam edilecek olması Mujica'nın hep gurur duyacağı bir şey olmuştu. "Dünya devlerinin gözünde biz küçük bir ülkeyiz. Bu iyi bir şey," diye yapıyordu değerlendirmesini. Mujica tüm dünyayı dolaşıp küçük ülkesine önemli kazanımlar sağlamak için uğraştı. İki seneden daha kısa bir zaman diliminde Obama, Putin, Fidel Castro ve Papa Francisco'nun ilgisini üzerinde toplayan bu eski gerilla, aynı zamanda örnek bir hayat olarak gösterdiği Ekvadorlu çiftçilerden Bolivyalı, Perulu yerliler ya da Kuzey Avrupalı Finlandiyalılara dek şöhretinin yayıldığının farkına vardı. Böyle olmakla birlikte yaptığı seyahatlerden sonra her seferinde avare insanlarına rağmen Uruguay'ı daha çok sevdiğini söylüyordu. Latin Amerika'nın ortasında yer alan konumu ve iyi imajından dolayı ülkesinde büyük bir potansiyel görüyordu. Hatta sohbetlerimizin büyük bir kısmının geçtiği Rodo Parkı'ndaki 60 metrekarelik ev bile bir gün sabaha karşı ayrılırken bir benzetmede bulunmasına imkan vermişti. "Muazzam bir ev burası. Alanı çok iyi değerlendirilmiş. Küçük ama çok kullanışlı. Ayrıcalı bir tanık." 11. ayrımın sonu. Sayfa 209.